Ayrım 2.
Ne var ki aşırı emisyon, maliye denetiminden Lowe'un ayağını kaydırmayı arayan mültezimlerin manevraları çok geçmedi bankanın iflasına yol açtı. 1720 yılı aralığında Lowe Fransa'dan kaçtı ve binlerce insan da mali bakımdan battı. Hükümet devletin iflasını tanımak zorunda kaldı. Banka işlemlerinin ve yaratılan açığın tasfiyesi pek tanınmış maliyeciler olan Paris kardeşlere verildi. Doğaldır ki bu iş daha da zenginleştirdi onları ve Fransa'nın devlet olarak borçları 625 milyon liraya yükseldi. Ancak şunu da söylemeli, Lowe'un etkinliğinin olumlu sonuçları da oldu. Ülkenin kapitalist gelişmesine getirdiği atılım, Fransa'nın ekonomisini 14. Louis yönetiminin son yıllarında gelip girdiği durgunluktan çekip çıkardı. Philip d'Orléans 1723'te öldüğünde genç kral 15. Louis Fransa'yı yönetmeye başlar. Fransa ekonomisindeki gelişmeler. O yıllara doğru Fransa'nın nüfusu aşağı yukarı 18 milyona ulaşmıştı. Kimi verilere göre 21 milyonda olabilirdi bu. Tarihçiler şunu saptamış bulunuyor. 18. yüzyılın ilk 30'lu yıllarından başlayarak Fransa'da ölüm oranının düşmesine bağlı büyük bir nüfus artışı olur ve yüzyılın son 30 yılına doğru rakam 25 ile 27 milyona erişir. Onun 250 bini ayrıcalıklı zümredir, geri kalanı da tiers état'yı oluşturanlar. Bununla beraber tiers'in baştan aşağıya haklardan yoksun bir kitle olduğu da sanılmasın. Böylece 18. yüzyılın ilk 30 yılında bir iktisatçı, Melon, Fransa'nın nüfusuyla ilgili olarak yaptığı bir incelemede maliyecilerle burjuvaları, çiftçilerle zanaatçılardan ayırıyor. Mali sistemle sıkı sıkıya bütünleşmiş olan para babaları, örneğin mültezimler, gelirlerini güvenceye bağlayan mutlakiyetle tam bir uyuşma içindedirler. Tiers'in yukarı katlarının zenginliği ve ağırlığı başka kaynaklarla da artar. Tacirlerin gelirleri çoğalıyordu. Kolonilerle ticari alışveriş 1716'da 40 milyon lira tutarındadır. 1756'da 204 milyon liraya erişir bu rakam. Aynı yıllarda ek gelir kaynakları aranışı içinde olan mutlakiyetçi yönetim, görevleri satma yani uygulamada iktidarın devri politikasını sürdürüyordu. 1745'te sadece Lyon'da hükümet ipek imalathanelerini teftiş için 150 görev yarattı ve 200 bin liraya sattı bunları. İşlem 1758'de de tekrarlandı ve hazineye 133 bin lira getirdi. Miras yoluyla geçen görevleri almakla burjuvalar sosyal hiyerarşide yükseliyor ve birkaç yıl sonra da soylulaşıyorlardı. Biçim olarak krallık iktidarının bir aracı, bir görevliydiler. Ancak uygulamada ondan bağımsızdılar. Çünkü yönetimin onlardan görevi geri satın alacak olanakları hiçbir zaman yoktu. 18. yüzyıl başlarında Fransız ekonomisi imalathane aşamasındaydı hala ve bunun da büyük bölümü dağınık imalathane durumundaydı. Yani evlerde yapılan çalışmanın ürünleri imalathanenin patronuna ya da yeniden satıcı olan kişiye veriliyordu. Ne var ki bunun dışında daha şimdiden işletme tipinde merkezileşmiş imalathaneler vardı birçok yerde. Bu konuda başı çeken de Lyon'dur. Kimi ayrıcalıklardan da yararlanan krallık imalathaneleri, Fransız ürünlerini Avrupa'da gözde bir yer kazandırır. Bir yazar Fransız üretiminin zenginlik ve çeşitliliğinden söz ederken bir yerde şöyle der. Daha 18. yüzyılın ilk yarısında Fransa'da 100'den fazla ipekli kumaş çeşidi dokunuyordu. İmalathaneler boy verir ve çeşitli iller arasında ticaret ilişkileri gitgide gelişirken, iç gümrükler feodal parçalanışın mirası olarak kimi illerin eşitsiz vergilendirilişi, merkantil vesayetten kalma sert bir düzenleme, teknik ve iktisadi ilerlemeyi köstekliyordu. Oysa ayrıcalıklı yüksek tabakaların dışında ülkenin, tiyer etanın, giderek bütün ulusun çıkarı vardı bu ilerlemede. Bunun etkisiyledir ki Fransa'nın iktisadi gelişmesinin düzeyi İngiltere'ninkinden hayli gerideydi. Nitekim İngiltere 18. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimi aşamasına varacaktır. Yüzyılın başlarında pek hissedilmez olan bu gecikme, sonlarına doğru alabildiğine hissettirir durumdadır kendini. Böylece 1789'da Fransız dokuma sanayisinde 900 jenny dokuma makinesi vardı. Oysa aynı dönemde İngiltere'de 20 bindi bunun sayısı. Bütün bu engellere karşın 18. yüzyıl bir üretimde gelişme çağıdır Fransa'da. Ayrıcalıklı imalathanelerin, krallık imalathaneleri, sayısı 1715'te 135 iken 1789'da 532'ye yükselir. 1722'de Réaumur'un yassılgan eriyik üstüne araştırmalarının sonuçları uygulamaya konulur ve Wendel ailesi yüzyılın son 30 yılında Fransız maden sanayisine egemen olmaya başlar. Bunun yanı sıra maden kömürünün işletilmesine girişilir. 1720'ye doğru Anzen yakınlarında kömür yatakları bulunur ve 1734'te işletmeye açılır. Fransa'da maden çalışmalarında buharlı makinenin ilk kez kullanılışı da o sıralarda olur. 1757'de hisse senetli Anzen şirketi 4000 maden işçisi çalıştırmaktadır. Yetkinleştirilmiş dokuma tezgahının ilk kuruluş denemeleri yüzyılın ortalarındadır. Lyon ipeklileri, Rouen kadifeleri, Paris'le Arras'ta gobelen döşemeleri bolca satılmaktadır dış ülkelere. Daha önce birer imalathane ürünü olan bu türler sanayileşir. Üretimdeki artış doğaldır ki taşıma olanaklarını da zorlar. Fransa çoğu onarılmış bir yol şebekesiyle kaplıdır. 15. Louis'nin saltanatının sonlarında sürekli bakım gerektiren 12 bin fersahlık yol yapılmıştı. O yıllarda yolların alabildiğine geniş tutulması, ülkenin gerçek gereksinimlerine uymadığı için yakınma konusu olur. Deniz ticaretinin gerekleri de yeni coğrafya buluşlarına ve teknik gelişmelere yol açar. 1734'te Bugge gemi yapımındaki kuramını yayınlar. 1748'de Leroy, açık denizde sağlıklı gözlemler için pek gerekli bir alet olan kronometreyi bulur. Fransız kâşiflerinin buluşları, bilginleri, yeryüzünün ölçülerini alma düşüncesine götürür. Buradan kalkarak, La Condamine'in ekvatora doğru ünlü seferleri, 1735-1745 ve Maupertuis'in Laponya'ya gidişi, 1731-1737, devrin astronomi bilgilerini alabildiğine ilerletir. Bütün bir 18. yüzyıl boyunca Fransa'nın dış ticareti sürekli yükselen bir eğri izler. 1714'ten 1785'e değin Fransa'nın dış satımı milyon lira hesabıyla şu aşağıda gösterilen oranlarda artar. Mallar, tarım ürünleri 1714-36, 1785-93. Sanayi ürünleri 1714-45, 1785-123. Amerika kolonilerinde üretilenler 1714-16, 1785-165. Asya kolonilerinde üretilenler 1714-2, 1785-4. Transit ticaret 1714-6, 1785-40. Ticaretteki bu göz alıcı gelişme sonunda Bordeaux, Nantes ve Marsilya limanları özel bir önem kazanırlar. Yüzyılın ortalarında Le Havre pek büyük bir liman haline gelir. Kolonilerden şeker, kahve, kakao, değerli keresteler, renklendirmede ve tabaklandırmada kullanılan maddeler, pamuk ve deri getirilir. Bu mallardan yalnız üçte biri iç tüketimde kullanılır. Geri kalanı lüks nesnelere dönüştürülüp İspanya'dan ta Rusya'ya değin öteki ülkelere satılır. Kolonilere tuzlu et, un, şarap, dokuma ve köle götürülür. Ticaret gemileri üç köşeli diye adlandırılan belirli bir yolu izlerler. Fransa'dan yola çıkıp Afrika'da fil dişi sahiline uğrarlar önce ve siyahi yüklerler oradan. Sonra Amerikan kıyılarına doğrulurlar ve ellerindeki siyahileri satıp koloni malları yüklerler ve yeniden Fransa'ya doğru yola koyulurlar. Bu ticaretin boyutları hakkında bir fikir edinmek için şu rakamlara bakmak yeterli. Üç köşeli ticarette dolaşan para 1730'da 27 milyon lira iken 1790'da 108 milyon lira olur bu. Bordo'da 1754'te toplam 3640 tonajda 16 gemi ve 1763'te 5240 tonajda 22 gemiye yükselir rakam. Köle ticaretine gelince sadece şu kadarını söyleyelim. 17. yüzyılın sonlarında Antiller'de siyahi köle sayısı 40 bindi. 1789'a doğru yarım milyona çıkar bu sayı. Sosyal sınıflar. Ülkede böylesi bir iktisadi gelişme diğer etayı öteki zümrelerin karşısına çıkarıyordu. Ancak ayrıcalıklı zümrelerden her birinin de kendi içlerinde farklılıklar ve çelişmeler vardı. Krallığın başta gelen zümresi, ruhban, pek büyük ayrıcalıklardan ve gelirlerden yararlanıyordu. Kilise, Fransa'da toprakların aşağı yukarı %10'una sahipti. Hemen hemen bütünüyle vergiden bağışıktı. Taşınmaz mülklerin rantı, yalnız o, yılda 90'la 130 milyon lira getiriyordu. Ruhani çevrelerden toplanan ondalıksa 100 ila 120 milyon lira tutuyordu. Hazineye verilen ve 3,5-5 milyon kadar tutan bağış çıkarıldıktan sonra kalan kiliseye gidiyordu. Bununla beraber pek eşitsiz biçimde bölüşülüyordu bu gelirler. En varlıklı olanlar psikoposlardı. 1789'a değin sayısı 139 olan psikoposların hepsi de pek ünlü soylu ailelerden geliyorlardı ve yıllık 100 ila 150 bin liralık bir rantın sahibiydiler. Ayrıca kralın lütfuyla manastırların gelirlerinden yararlanan bağımsız başpapazlar, abe görüyoruz. Bunların yanı sıra pek sefil durumda yaşayan aşağı ruhban vardır. Bu zümrede 1786'daki düzenlemeye göre bir papazın küre yıllık geliri 750 lirayı, yardımcısınınki vikar ise 300 lirayı geçmiyordu. Bir köy papazıyla yardımcısının gerçek ücreti bu rakamın çok daha aşağısındaydı çoğu kez. Böylece papazlarla yardımcılarının bir bölümü gerçekten halktan kişilerdi, halktan doğmuş, onunla yaşayan, onun görüşlerini, düşlerini ve umutlarını paylaşan insanlardı. Fransa'nın ikinci zümresi olan ve toprakların %20'sine yakınını elinde tutan soylular arasında da bir farklılık vardı. Sarayın bağladığı maaşla yaşayan 400 kişi dolayındaki büyük senyörlerin yanı sıra kaftan soyluları diye adlandırılanlar bulunuyordu. Soylulaştırılmış burjuvalardan oluşan bu sonuncular, krallığın bürokratik örgütünde bir görev elde etmiş kimselerdi ya da miras yoluyla buna konmuşlardı. Ayrıca taşra soyluları vardı. Köhnemiş şatolarında ve malikanelerinde kokuşup kalmış bu zümre sefalet içindeydi. Köylüleri tiksindiği, büyük senyörlerin horladığı, saraylıların lüks ve sefahati ile hazineden çektikleri gelirlere özlemle bakan, kent burjuvazisinin edindiği zenginliği kıskanan bu taşra soyluları, göreneksel bilgisizliği içinde donmuştu. Her türlü yeniliği irkilerek reddediyor ve kurtuluşunu geçmişe dönmekte arıyordu. Bu taşra soyluları kazanç getirecek herhangi bir iş tuttuklarında soyluluk sıfatları yok olur korkusunu taşıdıkları için açlık ve sefalet içinde yaşam sürmeyi yeğliyorlardı. Buna karşılık yüksek soylular doğrudan ya da takma adlarla iltizam kumpanyalarına severek giriyor ve böylece servetlerini çoğaltıyorlardı. Bu bakımdan o yıllarda birinin söylediği şu sözler anlamlıdır. Benim gençliğimde çiftlik sisteminin en aşağı işleri uşaklara verilirdi. Şimdi ise soylu olmayanlardan çok soylular görülüyor bu işlerde. Kentlerde atölye ustalarıyla gitgide ücretli işçilere dönüşen kalfaları ve çırakları arasında da uyuşmazlıklar vardı. Bu sonuncuların bağımsız zanaat ustası ünvanını alabilmelerinin önüne yığınla engel getirilip konmuştu. Öyle ki kimi mesleklerde bu ünvan yanına yanaşılmaz bir para karşılığında kazanılıyordu, kimisinde de babadan oğula geçiyordu ve benzeri. Bunun dışında işçilerle işverenler arasında da bir uyuşmazlık daha şimdiden görülür olmuştu. Atölyelerde kılı kırka yaran mızmız bir gözetim, üretimde alabildiğine sert bir düzenleme, daha ileri yeni bir tekniğin girmesini zorlaştırıyordu. Bunun sonucu olarak atölyeler, imalathaneler ve özellikle dağınık imalathane karşısında gitgide geriliyordu. Ne var ki daha merkezileşmiş imalathaneler, korporasyonlar karşısında, onlar da ciddi bir rekabeti temsil ediyorlardı. Bu korporasyonlarsa onların düzen altına alınmamış namussuz üretimlerine karşı başarısız bir mücadeleyi sürdürüyorlardı. Ancak gelişmelerini durdurabilecek durumda değillerdi. İmalathanelerin içinde de girişimci burjuvalarla işçileri arasında uyuşmazlık büyüyordu. Krallık iktidarı burjuvaları tutuyordu. 1744'te Lyon dokuma işçilerinin grevinden sonra birkaçı asıldı ve ötekiler de kürek cezasına çarptırıldılar. Grevden dehşete düşen burjuvalar işçi karşıtı bir kanun elde ettiler hükümetten. Bu kanun, bütün kalfa, çırak ve işçilere, hayır derneği ya da başka bir amaçla da olsa bir araya gelip toplaşmayı, başka ustaların yanına geçmeyi, ustalarının elinden ne biçimde olursa olsun, işçilerini kendilerinin seçmelerini alıp önleyecek biçimde komplo kurmayı yasaklıyordu. Köylülük Fransa'da nüfusun %80'i dolayındaydı o yıllar. Naiplik döneminde köylünün durumunda kısa süren bir iyileşme döneminden sonra çok geçmedi yeni güçlüklerle karşı karşıya geldi bu yığın. 14. Louis döneminde de bir ferman senyörlere daha önce köy topluluğunun olan toprakların üçte birine el koymaları olanağını sağlıyordu. Kendilerine bağımlı yerel yönetimin desteğinden de yararlanan senyörler en güzel topraklara el koyuyorlardı böylece. Ayrıca özgür köylünün öz malı olan topraklar da bağımlı olarak görülmekte devam ediyorlardı. Yeni sahipleri senyöre bir dizi edimle yükümlüydüler. 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında Fransa'dan yığınla protestan Huguenot sürülüp çıkarılmıştı. 15. Louis de 1724'te protestanlara karşı yayımladığı yeni bir fermanla yeni bir zulüm ve göç dalgasına yol açtı. Sonucu şu oldu bütün bunların. Dışarıya büyük çapta sermaye kaçtı. Bunun da sonucu olarak paranın değeri arttı. Giderek fiyatlar, özellikle tarım ürünlerinin fiyatları düştü. Gelirlerindeki azalışı dengelemek amacıyla senyörler, köylüler üzerindeki baskılarını arttırdılar. Bunun için de kullanılmaz hale gelmiş her türlü feodal hakkı yeniden yürürlüğe koyuyor ve çoğu kez de kent burjuvalarına ya da yöredeki zengin köylülere kiralıyorlardı onları. Kırsal kesimde sosyal farklılaşmanın artmasına bu da yardımcı oluyordu. Avlanma hakkı köylüleri en çok öfkelendirenlerden birisiydi. Köylü ekinini yiyip yok eden keklik, tavşan ve güvercinleri avlayamazdı. Oysa soylu bu yüzyılları kaplayan kutsal haklarına dayanıp tarlalar boyunca atını sürerek avın arkası sıra ekinleri çiğner dururdu. Köylünün kimi zaman keklikler palazlanmadan önce hasada kalkması bile yasaktı ya da avcıların gidişine engel olmaması için çit bile dikemezdi. Öte yandan avlanma hakkı sıradan bir kalıntı da değildi. Soylular için kimi zaman safsaklanamayacak bir tamamlayıcı gelir kaynağıydı. 1730 yılından sonra fiyatların düşüşü dursa da köylüler üzerindeki baskılar sürdü. Soylular köylüleri ezmek için her türlü baskıdan yararlanıyorlardı. Topraklarını soylulaşma arkasından koşan burjuvalara sattıklarında, senyörlük haklarını da devrettikleri için yeni sahipler, giderlerini karşılamak amacıyla bütün kalıntı borçları köylülerden insafsızca çekip alıyorlardı. Paranın değeri arttıkça baskı da artıyordu. Öyle olduğu için de 1787'de bir krallık fermanı toprakların çitlenmesine izin verdi. Bu önlem tarıma çekidüzen vermek amacıyla alınmıştı. Ne var ki en yoksul köylüleri sürülerini boş otlaklarda otlatmak hakkından yoksun kılıyordu. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki birçok tarihçi 1750-1789 yıllarını, yani yüzyılın ikinci yarısını Fransa'da feodal tepki dönemi olarak nitelerler. 1737'de iç pazarın genişlemesine bakıp yol şebekesinin düzeltilmesi gerekliliğini göz önünde tutan genel denetimci Ory, yeni bir yükümlülük yıktı köylülerin sırtına. Yol angaryasıydı bu. 12 ila 70 yaş arasındaki bütün erkekler ve 60 yaşına kadar da kadınlar bu angaryaya tabiydiler. Erkek bulunamadığında komün bir erkek için iki kadın hesabıyla angaryayı yürütüyordu. Hükümet görevliler ve onların yardımcılarından işlerini çabuk ve en az giderle yürütmelerini istediğinden, onlar da köylüleri yılda 30 gün yuvalarını terk etmeye zorluyorlardı. Böylece çalışan için çekim hayvanlarıyla beraber 12 gün kuralı genelleşti gitgide. Çalışmalara katılmanın reddedilmesi ve insan gizleme halinde komünler para cezasına ve atlı birlikleri ağırlamaya mahkum ediliyordu. Ancak öyle de olsa tarihçiler bu angaryaya karşı kitle halinde direnişlerden söz ediyorlar. 1771'de Bar-sur-Aube'da fermana aykırı böylesi 408 hareket görülmüştür. Yol angaryası sadece Turgot'un nazırlığı sırasında kısa bir süre için kaldırıldı. Arkasından bu kez kurtulma hakkıyla beraber yeniden yürürlüğe kondu. 1787'de her yerde çalışarak yerine getirilen bu yükümlülüğün yerine yeni bir vergi koyan bir ferman yayımlandı. Ne var ki bu yenilik köylüleri sevindirmedi. Çünkü daha önceden vergiler ve senyörlerin istedikleri ödentilerle anaları zaten ağlatılıyordu.